Ayrım 23. Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith. Sayfa 284. Gözlerini belgelerine dikti. Kayığından 20 kulaç derinliğindeki denize dalmaya hazırlanan bir inci avcısı gibi soluyordu. Sonunda başını kaldırarak Cambra'ya, "Savaşın sona erdiğini burada, Masa Körfezi'nde öğrendiniz. Kalenin aşağısında kırlangıç gemisini kaçırmaya çalışırken durumu size Albay Schroeder açıkladı." Bütün bunları bir solukta söyledi. Ne durdu ne durakladı. Ama bu onun için uzun bir konuşmaydı. Sendeleyerek geriledi, kesik kesik soluyordu. Van de Velde, "Sen çıldırdın mı Hope?" diye gürledi. "Bir soyluyu yalancılıkla mı suçluyorsun? Seni gidi küçük sümüklü böcek." Hope tekrar soluk aldı. Zaten pek az olan cesaretini topladı. "Kaptan Courtney'in izin belgesini iki elinizde tuttunuz. Onu tutuşturarak yakarken kaptanın suratına doğru salladınız. Belge sonunda kül oldu." Hope yine bütün bunları düzgünce söylemişti ama artık tükenmişti. Orada durmuş soluk almaya çalışıyordu. Van de Velde ayağa kalkmıştı. "Şirkette yükselmeyi istiyorsan bunu başarmak için pek garip bir yol seçtin Hope. Orada durmuş soylu birine delice suçlamalarda bulunuyorsun. Sen haddini bilmiyor musun? Seni gidi sokak süpürtüsü. Böyle davranmaya nasıl cüret ediyorsun? Yerine otur. Yoksa seni dışarı gönderip kırbaçlatırım." Hope başına bir misket isabet etmiş gibi yerine çöktü. Kesik kesik soluyan Van de Velde Akbaba'ya selam verdi. "Sizden özür dilemeliyim lordum. Burada herkes rehinelerin kurtarılmasına ve Stan Vastik Hyde'ın bu alçakların elinden alınmasına yardımcı olduğunuzu biliyor. Lütfen bu hakaret dolu sözleri unutun ve yerinize dönün. Bu konuda yardımcı olduğunuz için size minnet duyuyoruz." Cambrai salonda ilerlerken Van de Velde birdenbire yanındaki zabıt katibinin bir şeyler yazıp durduğunu fark etti. "Bu sözleri yazma ahmak. Bunların davayla bir ilgisi yok. Dur, şu zabıt defteri bana ver bakayım." Defteri katibin elinden kaptı. Orada yazılı olanları okurken kaşları çatılmaya başladı. Eğilerek tüy kalemi aldı. Defterdeki onu rahatsız eden bölümleri kalın çizgiler çekerek zabıtlardan çıkardı. Sonra defteri katibe doğru itti. "Kafanı kullan. Kağıt pahalı bir şey. Önemsiz, saçma sapan şeyler yazarak kağıdı ziyan etme." Sonra dikkatini iki hukuk görevlisine verdi. "Baylar, bu sorunun bugün çözümlenmesini istiyorum. Fazla zaman kaybederek şirketin gereksiz masraflara girmesini istemiyorum. Albay Schroeder, bence siz korsanların aleyhlerindeki iddiaları inanılacak bir biçimde açıkladınız. Başka tanık daha çağırarak kılı kırk yarmayacağınızı umuyorum."
"Ekselans nasıl isterlerse, ben daha on..."
"Tanrım!" Van de Velde dehşete kapılmış gibiydi. "Buna hiç gerek yok ki."
Schroeder yerlere kadar eğildi ve iskemlesine oturdu. Van de Velde saldırıya geçmek üzere olan bir boğa gibi başını eğerek savunma avukatına baktı.
"Hop!" diye homurdandı. "Albay Schroeder'in ne kadar makul davrandığını gördün. O bu mahkemede az konuştu ve zamanı da ziyan etmedi. Senin niyetin nedir?"
Hop kekeledi. "Sir Francis'i tanıklık etmesi için çağırabilir miyim?"
Van de Velde tehlikeli bir tavırla, "Bunu hiç tavsiye etmem," dedi. "Bunun savunmana bir yararı olmayacağı kesin."
Hope'un inadı tutmuştu. "Onun savaşın sona erdiğinden haberi olmadığını kanıtlamak istiyorum," diye ısrar etti. "İngiltere kralının izniyle sefere çıktığını da." Van de Velde kıpkırmızı kesildi.
"Kahretsin Hope, söylediklerimin bir kelimesini bile dinlemedin mi? Hepimiz bu savunma yöntemini biliyoruz. Kararı düşünürken bunun üzerinde duracağım. O yalanları tekrar kusmana hiç gerek yok."
"Sanığın bu sözleri zabıtlara geçmesi için söylemesini istiyorum." Hope neredeyse ağlayacaktı. Kekemeliği yüzünden sözleri zorlukla söyleyebildi.
"Sabrımı taşırıyorsun Hope. Böyle devam edersen kendini Amsterdam'a giden ilk gemide bulursun. Şirketin sadakatsiz bir hizmetkarının koloniye anlaşmazlık, fitne ve fesat yaymasını istemiyorum."
Yeni valinin onu böyle tanımlaması Hope'u korkuttu. Katip hemen çabucak baş eğdi.
"Bu şerefli mahkemenin çalışmalarını geciktirdiğim için özür dilerim. Savunmanın söyleyeceği başka bir söz yok."
"Aferin, çok iyi çalıştın Hope. 17'lere yollayacağım raporda bundan söz edeceğim."
Van de Velde'nin suratı eski normal rengini aldı. Neşeyle etrafına baktı.
"Öğle yemeği için ara veriyoruz. Tabii kararın düşünülmesi için de. Akşam üzeri 4'te tekrar toplanacağız. Mahkumları zindana götürün."
Gardiyan Manzer zincirleri çıkarmak zahmetine katlanmamak için Halide Sir Francis'in döner merdivenin yukarısındaki tek kişilik hücresine soktu. Diğerlerini ise aşağı indirdi. Baba oğul yatak görevi yapan geniş taş kerevete yan yana oturdular. Yalnız kalır kalmaz Hal, "Baba, size Katinka'yı açıklamak istiyorum," deyiverdi. Yani valinin karısını. Sir Francis zincirler yüzünden oğlunu zorlukla kucakladı. "Belki sana şimdi inanılmayacak bir şeymiş gibi gelecek ama ben de bir zamanlar gençtim. O fahişeden bir daha söz etmene gerek yok. O düşünmene bile layık değil."
Hal acı acı, "Ömrümün sonuna kadar bir daha hiçbir kadını sevmeyeceğim," diye mırıldandı.
"O kadına karşı duyduğun şey sevgi değildi ki oğlum." Sir Francis başını salladı. "Sevgin değerli bir altındır oğlum. Onu ancak seni bir daha aldatamayacakları bir pazarda satmalısın."
Yandaki hücrenin demir parmaklığına vuruldu. Altuğ da "Dava nasıl gidiyor Kaptan Courtney?" diye sordu. "Size şirketin adaletini biraz tattırdılar mı?"
Sir Francis yanıt vermek için sesini yükseltti. "Her şey senin söylediğin gibi oldu Altuğ da. Senin de aynı şeyi tattığın anlaşılıyor."
"Vali Ümitburnu denilen cennetteki tek tanrıdır. Burada adalet Hollanda Doğu Hindistan şirketine kazanç sağlayan bir araçtır. Ya da onun hizmetkarlarına rüşvet olarak verilen bir nesne. Yargıç suçlu olduğunu açıkladı mı?"
"Henüz açıklamadı. Van de Velde tıkınmak için yalağına gitti."
"Dua et de surları için işçi bulmanın intikam almaktan daha önemli olduğuna karar versin. Belki o zaman cellat yavaş canın elinden kurtulabilirsin."
Altuğ da bir an durup sonra da sordu. "Onlardan gizlediğin bir şey var mı? Senden istedikleri bir şey? Örneğin bir arkadaşını ele vermek gibi. Eğer öyle bir şey yoksa o zaman yavaş canın çalıştığı silah deposunun altındaki o küçük odadan yine de kaçma fırsatı bulabilirsin."
"Sir Francis, bizim hiçbir şeyi gizlediğimiz yok," dedi.
"Öyle değil mi Hal?"
Delikanlı sadakatle onayladı. "Hiçbir şeyi gizlemiyoruz."
Sir Francis ekledi. "Ama Van de Velde gizlediğimizi sanıyor."
"O halde dostum, ben bir tek şey söyleyeceğim. Ulu Tanrı sana acısın."
Babasıyla baş başa kaldıkları bu saatler Hal'e çok çabuk geçmiş gibi geldi. Baba oğul alçak sesle uzun uzun konuştular. Zaman zaman Sir Francis'in öksürüğü konuşmasını kesiyordu. Loş ışıkta gözleri hummalı gibi parlıyordu. Hal babasına dokunduğu zaman cildinin çok sıcak ve nemli olduğunu fark etti. Sir Francis evini bir daha görmeyeceğini bilen bir adam tavrıyla Highfield'dan söz etti. Nehri ve tepeyi tarif ederken Hal onları belli belirsiz anımsadı. Baharda sudan yukarı çıkan son balıklarını ve kızgın geyiklerin bağırışlarını da. Sir Francis sözü karısına getirdiği zaman Hal annesinin yüzünü hatırlamaya çalıştı. Ama gözlerinin önünde yaşayan bir insanın çehresini değil de Filler Gölü'nde gömdüğü minyatürdeki kadın belirdi.
Sir Francis, "Şu son yıllarda hayalimdeki yüzü biraz silikleşmişti," diye itiraf etti. "Ama şimdi yüzünü olanca canlılığıyla hatırlıyorum. Her zamanki gibi genç, taze ve tatlı. Acaba onunla yakında kavuşacak mıyız? Şimdi beni bekliyor mu?"
Hal babasının istediği gibi bu düşünceyi destekledi. "Annemin seni beklediğini biliyorum baba. Ama en çok benim sana ihtiyacım var. Sen anneme gitmeden birlikte daha pek çok yıl geçireceğimizden eminim."
Sir Francis üzgün üzgün gülümsedi. Sonra taş duvarın yukarısındaki küçücük pencereye baktı.
"Dün akşam oraya tırmanıp parmaklığın arasından bakmaya çalıştım. Kızıl kuyruklu yıldız hala Başak Burcu'ndaydı. Daha yaklaşmış, alev almış gibiydi. Kuyruğu yıldızımın görülmesini engelliyordu."
Yaklaşan nöbetçilerin ayak seslerini duydular. Demir kapıda anahtarlar şıngırdadı. Sir Francis Hal'e döndü.
"Seni son defa öpmeme izin ver oğlum."
Kaptan dudaklarını oğlunun yanağına çabucak değdirdi. Dudakları kanındaki humma yüzünden kurumuş, alev alev yanıyordu. Hücrenin kapısı açıldı.
Çavuş Manzer neşeyle "Haydi," dedi. "Valiyle yavaş canı bekletmeyin, ikiniz de çıkın."
Mahkeme salonundaki kalabalık horoz dövüşü seyretmeye gelmiş gibi heyecanlıydı. Sanki mahmuz takılmış horozlar meydana salıverilecek ve tüyler etrafta uçuşurken birbirlerini parçalayacaklardı. Sir Francis'le Hal mahkumların oluşturduğu sıraya girerek salonda ilerlediler. Delikanlı elinde olmadan salonun yanındaki parmaklıkla ayrılmış özel yere bir göz attı. Katinka ön sıranın tam ortasında oturuyordu. Zelda ise hemen arkasındaydı. Hizmetçi kadın kinle delikanlıya sırıttı. Katinka ise usulca memnun memnun gülümsüyordu. Sanki gözlerinden menekşe rengi ışıklar çıkıyor ve salonun loş köşelerini aydınlatıyordu.
Hal gözlerini çabucak kaçırdı. Kadına son saatlere kadar duyduğu aşkın yerini birdenbire yakıcı bir nefretin alması onu şaşırtmıştı. Nasıl bu kadar çabuk oldu diye kendi kendine sordu. Elinde bir kılıç olsaydı ucunu hiç duraksamadan kadının göğsüne saplayacağını biliyordu. Sıraya çökerken dayanamayarak seyircilere baktı. Bir çift açık renkli göz babasının yüzüne dikilmişti. Bir parsınkiler kadar dikkatliydi bu gözler. Yavaş Jean salonda en ön sırada oturuyordu. Püritenlere yakışacak siyah elbisesi ve kafasına oturttuğu kara şapkasıyla bir vaize benziyordu. Sir Francis usulca ona bakma diye mırıldandı. Hal o zaman babasını adamın acayip rengi uçuk gözleriyle kendisini süzdüğünün farkında olduğunu anladı. Salona beklenti dolu bir sessizlik çöker çökmez Van de Velde arkadaki kabul salonundan içeri girdi. Koltuğuna otururken memnun memnun gülümsüyordu. Peru hafifçe çarpılmıştı. Vali usulca geğirdi. Doya doya yemek yediği belliydi. Van de Velde sonra mahkumlara öyle merhamet dolu bir tavırla baktı ki Hal gereksiz yere umutlandı. Vali hiç giriş yapmadan ''Bu mahkemeye sunulan kanıtları inceledim.'' diye başladı. ''Önce hemen şunu söylemek istiyorum. İki avukatın da iddialarını açıklama yöntemleri beni etkiledi. Albay Schroeder az ve öz konuşma konusunda çarpıcı bir örnekti. Uzunca kelimeleri söylerken dili dolaştı sonra da tekrar geğirdi. Hale birkaç saniye sonra yüzüne çarpan sıcak havada kimyon ve sarımsak kokusu varmış gibi geldi. Van de Velde sonra bir baba tavrıyla Jacobus Hope'a baktı. Savunma avukatı hayran olunacak bir biçimde davrandı. Bu umutsuz vakada bile başarıyla çalıştı. Onun şirketteki siciline bunu kaydedeceğim. Hop sevincinden kızararak başıyla selam verdi. Ancak, vali gözlerini mahkumların oturdukları sıralara dikti. Kanıtları incelerken Mynheer Hope'un savunmasını düşündüm. Yani korsanların İngiltere kralının verdiği bir izin belgesine uyarak sefere çıktıkları ve Stanvastik Hyde Kalyonu'na saldırdıkları sırada son savaşta birbirleriyle boğuşan iki ülkenin arasındaki düşmanlığın artık sona erdiğini bilmedikleri noktalarını. Ancak bunun doğru olmadığını gösteren çürütülemeyecek kanıtlar var. O nedenle bu savunmayı tamamıyla reddetmek zorunda kaldım. Bu 24 sanığın açık denizlerde korsanlık, soygunculuk ettiklerine, cinayet işleyerek insanları kaçırdıklarına karar verdim. Sıralarda oturan gemicilerin renkleri uçtu. Valiye sessizce bakıyorlardı. Van de Velde, cezanızı açıklamadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sorarak gümüş enfiye kutusunu açtı. Sir Francis bütün salonda çınlayan bir sesle, ''Biz savaş tutsaklarıyız.'' dedi. ''Bizi sıradan esirler gibi zincire vurmaya hakkınız yok. Bizi mahkum etmeye de hakkınız olmadığı gibi.'' Van de Velde burnunun iki deliğine de enfiye çekti. Sonra zevkle aksırdı. Enfiyeler yanında oturan zabıt katibinin üzerine sıçradı. Katip yeni valiye yakın olan gözünü yumdu ama geride kalmamak için yazmayı sürdürdü. Van de Velde Sir Francis'e alayla bakarak başını eğdi. ''Bu fikri daha önce de tartıştığımızı sanıyorum. Şimdi bu korsanlara verilecek cezayı açıklıyorum. Önce 4 zenciden söz edeceğim. Adlarını söyleyeceğim mahkumlar ayağa kalksın. Aboli, Matesi, Jiri, Kimatti.'' 4 zenci ikişer ikişer birbirlerine zincirlenmişlerdi. Gardiyan onları dürterek ayağa kalkmalarını sağladı. Gemiciler ayaklarını sürüyerek ilerlediler ve sahnemsi yerin önünde durdular. Van de Velde onları sert bir tavırla süzdü. ''Cahil vahşiler olduğunuz gerçeğini hesaba kattım. Bu yüzden uygar Hristiyanlar gibi davranmanız imkansız. İşlediğiniz suçların kokusu gökyüzüne kadar yükseliyor ve bunların bedelini ödemeniz gerekiyor. Ama ben size merhamet göstermek niyetindeyim. Sizi ömür boyu köleliğe mahkum ediyorum. Hollanda Doğu Hindistan şirketinin memuru sizi açık arttırmada en fazla para veren kimseye satacak. Bu satıştan elde edilen para da şirketin hazinesine devredilecek. Onları götür çavuş. Zenciler salondan çıkarılırken Aboli Sir Francis de hale baktı. Dövmeli yüzü ifadesizdi. Ama gözleriyle onlara kalbinden mesaj yolluyordu. Van de Velde, şimdi de beyaz mahkumlarla ilgileneceğim diye açıkladı. Adlarını sayacağım suçluları öne çıkarın. Elindeki listeden okumaya başladı. Henry Courtney, gemi subayı ve ikinci kaptan Ned Tyler Porson, Daniel Fisher Porson, William Rogers Tayfa. Sir Francis'inki dışında hepsinin adlarını okudu. Kaptan oğlunun yanında ayağa kalktığı zaman da ''Siz değil'' dedi. ''Siz geminin kaptanı ve bu haydutları kışkırtan elebaşısınız. Sizin için başka planlarım var. Görevliye söyleyin, onu diğer suçlulardan ayırsın.
Salonun dibinde duran adam elinde araç gereçlerinin bulunduğu deri torbayla geldi. Hali babasına bağlayan zinciri çabucak açtı. Sir Francis uzun sırada yalnız kaldı. Hal babasının yanından ayrılarak sahne gibi yerin aşağısında mahkumların oluşturdukları sıranın başında yer aldı. Van de Velde suçluların suratlarını incelemeye başladı. Bakışları sıkıntıyla bir uçtan başlayarak diğer tarafa doğru ağır ağır kaydı. Sonunda bakışları Hal'i buldu.
''Sizden daha korkunç katiller ve caniler görmedim. Siz etrafta özgürce dolaşırsanız hiçbir dürüst erkek ya da kadın güvende olamaz. Hepiniz ancak dar ağacına layıksınız.''
Gözlerini Hal'e dikmişti. Sonra birdenbire aklına bir şey geldi. Salonun yan tarafına baktı. Güzel kadınkanın yanında oturan Akbaba'ya
''Lordum'' diye seslendi. ''Sizinle baş başa konuşabilir miyiz?''
Suçluları orada öylece bırakıp yalpalaya yalpalaya ayağa kalktı ve kapıdan arkadaki görüşme salonuna girdi. Akbaba abartılı bir tavırla Katinka'ya selam verdikten sonra valinin peşinden gitti. Salona girdiği sırada Van de Velde cilalı sarı tahtadan yapılmış masadaki gümüş tepside bir şey seçmiş yiyordu. Akbaba'ya döndüğünde ağzı doluydu.
''Aklıma birdenbire bir şey geldi. Kayıp yükün yerini öğrenmek için Francis Courtney'i cellada teslim edeceğim. Oğluna da aynı şeyi yapmamız gerekmez mi? Herhalde Courtney oğluna hazinenin yerini söyledi ya da altınları saklarken delikanlı da yanındaydı.''
Akbaba ciddi bir tavır takınarak sakalını çekiştirdi. Valinin sorusunu düşünüyormuş gibi duruyordu. Bu iri domuzun ne zaman kendisi gibi düşünmeye başlayacağını merak etmişti. Cambrai sorunun yanıtını çoktan hazırlamıştı. Sir Francis'in hazinenin yerini asla açıklamayacağından emindi. Bunu en kurnaz ve ısrarcı bir işkenceciye bile söylemeyecekti. Frankie çok inatçı ve ters bir adamdı. Ancak bir tek şey konuşmasını sağlayabilirdi. Oğlunu kurtarmak için hazinenin yerini açıklayabilirdi.
''Ekselans, o korsanın dışında hiçbir canlı hazinenin yerini bilmiyor. Bu bakımdan hiç endişeniz olmasın.'' ''Frankie çok açgözlüdür ve herkesten de şüphelenir.''
Van de Velde'nin yüzünde kuşku dolu bir ifade belirdi. Vali tepsiden baharatlı bir samosa aldı. Lokmasını çiğnerken Akbaba tartışma sürdüğü takdirde valiyi ikna etmenin en iyi yolunu bulmaya çalıştı. Hal Courtney'in Stan Vastighide'dan çalınan hazinenin nerede olduğunu bildiğinden emindi. Dahası da vardı. Hal Herlike Nacht'tan taşınan ganimetin nerede saklı olduğunu da herhalde biliyordu. Ama delikanlı babasının tersine yavaşcanın sorgulamasına dayanamayacaktı. Akbabanın tahmin ettiğinden daha dayanıklı olsa bile. Ama babası oğlunu insanın vücudunu iyice geren o işkence aletine gördüğü zaman büyük olasılıkla kendini tutamayacaktı. Bu ikisi şu ya da bu biçimde Hollandalılara hazinenin yerini göstereceklerdi. İşte Akbabanın dünyada hiç istemediği şey de buydu. Henry Courtney'i yavaşcanın elinden kurtarmak zorundaydı. Akbaba bunun çok garip bir şey olduğunu düşünürken az kalsın gülecekti. Ama o hazineyi kendisi için istiyordu. Babanın da oğlunun da hazinenin yerini ondan önce peynir kafalara göstermeleri hiç işine gelmeyecekti. Sir Francis için en iyi yer dar ağacıydı. Piçi içinse kalenin surlarının altındaki zindan. Cambrai yavaşcan dağlama demirlerini Sir Francis'in kanlarıyla soğuturken martının adeta uçarcasına filler gölüne döneceğini düşündü ve kendini tutamayarak sırıttı. O çuvallar dolusu gümüş para ve altın külçelerini Sir Francis'in sakladığı delikten çıkaracaktı. Akbaba yine gülümseyerek Van de Velde'ye baktı.
''Hayır Ekselans, sizi temin ederim. Yükün yerini sadece Sir Francis biliyor. Frankie sert bir adam gibi gözüküyor ve cesurca konuşuyor. Ama yavaş can üzerinde çalışmaya başlar başlamaz altın bir gulden teklif edilen bir fahişe gibi uysallaşacak. Bana kalırsa Henry Courtney surlarda çalışmaya gönderin. Babasının sizi hazineye götüreceğine de inanın.'' ''Yah!'' Van de Velde başını salladı. ''Ben de öyle düşündüm. Sadece bildiklerimi desteklemenizi istedim.''
Ağzına son bir samosayı daha tıktı. Yine ağzı doluyken sözlerini sürdürdü.
''Şimdi geri dönüp şu işi bitirelim.''
Prangalı mahkumlar sabana koşulmuş öküzler gibi hala sahnemsi yerin önünde bekliyorlardı. Van de Velde tekrar koltuğuna yerleşti.
''Sizin doğal yeriniz ip ve dar ağacı ama onlar bile sizin için fazla. Hepinizi ölünceye kadar Hollanda Doğu Hindistan şirketinin hizmetinde çalışmaya mahkum ediyorum.'' ''Siz şirketi aldatmak ve soymak için komplo kurdunuz. Şirketin hizmetkarlarını kaçırdınız ve onlara kötü davrandınız. Size merhametli davrandığımı sanmayın, zayıflık gösterdiğimi de. Öyle bir gün gelecek ki Tanrı'ya canınızı alması için yalvaracaksınız, rahat bir ölüm isteyeceksiniz. Ben bugün size bunu vermiyorum. Onları götürün ve hemen çalıştırmaya başlayın. Varlıkları gözlerimi rahatsız ediyor, bütün dürüst insanların gözlerini de.
Mahkumlar salondan çıkarılırken Katinka düş kırıklığıyla ıslık çalar gibi bir şeyler söyledi ve öfkeyle bir işaret yaptı. Kamray ona doğru eğilerek, "Neden sinirlendiniz madam?" diye sordu. "Korkarım kocam bir hata yaptı. Onları talim alanında yaktırmalıydı." Yavaşcan'ın o güzel piçin üzerinde çalışmasını seyredemeyecek, onun çığlıklarını duyamayacaktı. Bu heyecandan yoksun kalmıştı. Oysa bu ölüm aralarındaki eski ilişki için çok doyurucu bir son olacaktı. Kocası ona bu konuda söz vermişti ama sonunda bu zevki elinden almıştı. Katinka bunun acısını ondan çıkaracağım diye karar verdi.
"Ah madam, intikamın zevkini ağır ağır çıkarmak gerekir. İyi Virginia tütünü gibi. Bu bir anda yutulmaz. Bundan sonra aklınıza estiği zaman sadece surlara bakmanız yeterli olacak. Onların orada çalıştıklarını ve yavaş yavaş ölüme yaklaştıklarını göreceksiniz."
Hal uzun sırada oturan Sir Francis'in yakınından geçti. Babasının zavallı ve hasta gibi bir hali vardı. Saçı ve sakalı sicim gibiydi. Gözlerinin altında soluk rengiyle korkunç bir tezat oluşturan kara gölgeler belirmişti. Hal onun bu haline dayanamadı ve birdenbire "Baba!" diye bağırdı. Sir Francis'e koşacaktı ama çavuş Manzier böyle bir şey olacağını tahmin etmişti. Hemen delikanlının önüne dikildi. Elinde o uzun baston vardı. Hal geriledi. Sir Francis başını kaldırmadı. Hal onun kendisiyle daha önce vedalaşmış olduğunu anladı. Babası artık uzaklarda, sadece Yavaşcan'ın ona erişebileceği bir yerdeydi. Zincirli mahkumlar dışarı çıktıktan ve kapılar da kapandıktan sonra salona derin bir sessizlik çöktü. Herkes gözlerini uzun sırada oturan o yalnız insana dikmişti.
Van de Velde yüksek sesle, "Francis Courtney," dedi, "ayağa kalkın ve buraya gelin."
Sir Francis başını arkaya atıp gözlerine düşen kırlaşmış saçlarını itti. Omzunu silkerek gardiyanların elinden kurtuldu ve onların yardımı olmadan ayağa kalktı. Sahne gibi yere doğru giderken başı dimdikti. Yırtık gömleği sırtında dalgalanıyordu. Bastonun açtığı yaralar kurumaya, kara bir kabuk bağlamaya başlamıştı.
"Francis Courtney, küçük adınızın korsanların en kötüsü sayılan ahlaksız Francis Drake'inkiyle aynı olması bir rastlantı değil sanırım."
Kaptan usulca, "Bana o ünlü denizcinin adını taşıma şerefi verildi," dedi.
"O zaman ben de sizi cezalandırarak daha büyük bir şerefe erişeceğim. Sizi ölüm cezasına çarptırıyorum."
Van de Velde Sir Francis'in duygularını biraz olsun belli etmesini bekledi. Ama kaptan ifadesiz bir suratla ona baktı. Sonunda vali konuşmasını sürdürmek zorunda kaldı.
"Tekrarlıyorum, cezanız ölüm. Ama ölüm tarzınızı kendiniz seçeceksiniz."
Birdenbire beklenmedik bir biçimde keyifli bir kahkaha attı.
"Sizin çapınızdaki ahlaksızların çoğuna böyle şefkatle davranılmaz. Onlara böyle bir lütufta bulunulmaz."
Sir Francis, "İzninizle," dedi, "teklifinizin geri kalanını öğreninceye kadar minnetimi açıklamayacağım." Van de Velde gülmekten vazgeçti.
"Stan Westighide'daki yükün hepsini ele geçiremedik. Kargonun en değerli kısmı kayıp. Şerefli şirketimizin birlikleri sizi yakalamadan önce bu yükü saklamayı başardığınızdan eminim. Kayıp kargonun yerini şirketin görevlilerine açıklamaya hazır mısınız? Bunu yaparsanız kafanız çabucak ve temizce uçurulur."
Sir Francis bu konu kendisini ilgilendirmiyormuş gibi,
"Size söyleyecek hiçbir şeyim yok," dedi. "O halde aynı soruyu size resmi cellat çok çetin koşullarda soracak korkarım."
Van de Velde usulca dudaklarını şapırdattı. Sanki bu sözler ona pek tatlı gelmişti.
"Hiçbir şeyi saklamadan bu sırrı açıklarsanız, o zaman cellanın baltası azabınıza son verir. İnat ederseniz sorgulama devam eder. Her zaman seçim size bırakılır." "Ekselans bir merhamet timsali."
Sir Francis eğilerek selam verdi.
Van de Velde, "O halde Tanrı ruhunuza merhamet göstersin," diyerek çavuş Manzer'e döndü. "Mahkumu götürün ve resmi cellada teslim edin."
23. ayrımın sonu. Sayfa 294.